Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz derginin Gençlerle Soru Cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kul Hakkı başlıklı yazıyı sunacağız. Muhterem efendim, bir Müslüman kul hakkı hususunda nasıl bir hassasiyete sahip olmalıdır? Kul hakkı ihlali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok sakındığı ve ümmetini de sakındırdığı durumlardan biridir. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce müminlere yaptığı son hitabında şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emrini bizzat tatbik etmiş ve şöyle buyurmuştur. Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından sehven, bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam mümkün olacaktır. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalkarak, ''Bir kişi sizden istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim.'' dedim. Efendimiz, ''Doğru söylüyorsundur. Ey Fadl bin Abbas, buna 3 dirhem ver.'' buyurdular. Sonra da şöyle dua ettiler. ''Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya onu incitecek şekilde vurmuşsam, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Efendimizin bu emsalsiz davranışı, toplumun en alt kademesindeki bir kimseden en üst makamındaki idarecilere varıncaya kadar herkesin ibret alması gereken bir numunedir. Teyyid-i ilahiye mazhar olmasına ve bütün masumiyetine yani günahtan korunmuşluğuna rağmen Efendimizin üstünde kul hakkı olabileceğini ifade buyurması ve ashabına kimin hakkı varsa gelip kendisinden almasını açıkça ilan etmesi helalleşmenin ehemmiyetine müstesna bir misaldir. Bütün insanlığa hak ve hukuku tevzi etmede kabına varılmaz bir hassasiyet telkinidir. Dolayısıyla bir mümin de kul hakkına girmemeye büyük gayret gösterecek. Ancak girilmişse de helalleşmenin yollarını arayacak. Zira Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hata ve günahları affettiği halde kul hakkını bunun dışında tutuyor. Onu affetmeyi haksızlığa uğrayan kişinin iradesine bırakıyor. Hatta hadis-i şerifte ahirette peygamberlerden sonra en yüksek mertebede olan şehitlerin dahi ancak üzerlerindeki kul haklarının ödenmesinden sonra cennete girebileceği bildiriliyor. Dolayısıyla herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin evvela hakkını yediği kimseden helallik alması şart. Şayet hakkına girilen kişi vefat etmişse ve maddi bir hak mevzu bahisse ulaşılabildiği takdirde varislerine ödeyerek istiğfar edecek. Varislerine ulaşamıyorsa hak sahibi adına tasaddukta bulunup yine bol bol istiğfar edecek. Bilhassa da unuttuklarımız ve farkına olmadığımız kusurlarımız sebebiyle Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma duasına çokça devam etmeliyiz. İslam'da hak ve hukuk titizliği çok geniş ve şumullü. Mümin hayatının her sahasında ve daima hak hukuka riayetle mükellef. Bugün maalesef birçok yanlışlık ağır bir kul hakkı olduğu düşünülmeden gündelik hayat içerisinde işleniyor. Mesela trafikte bir kişinin başka arabaları kaidelere aykırı bir şekilde sollaması kul hakkıdır. Alt katta oturan komşunun camını yahut balkonunu kirletecek şekilde pencereden halı kilim silkelemek bir kul hakkıdır. Komşuya yemek kokusuyla eziyet etmek bir kul hakkıdır. Havai fişeklerle, yüksek sesli hoparlörlerle komşuları rahatsız etmek bir kul hakkıdır. Dedikodu, laf taşıma, tecessüs bir kul hakkıdır. Başkalarının beden ve ruh sağlığını tehlikeye atacak şekilde tedbirsizlikler, fevri davranışlar, çirkin haller sergilemek ağır bir kul hakkıdır. Diğer taraftan gıda zarureti olmaksızın sırf zevk için avcılık yapmak ve henüz kendi başına hayatını idame ettiremeyecek olan yavruları anasız bırakmak bir hayvanat hakkıdır. Ses, renk ve şekil güzellikleri sebebiyle kafese mahkum edilen kuşlarla deryalar için yaratılan balıkların akvaryumlara hapsedilmesi de bir hayvanat hakkı olarak ebedi hayatta kişinin karşısına çıkacaktır. Zira Rabbimiz onları insanlar kafeslere koysun da seyretsin diye yaratmamıştır. Şu hadise, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Resulullah Efendimizin hayvanat hakkı hususundaki hassasiyetine ne güzel bir misaldir. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanık bir karınca yuvası görmüştü. Bu hal onun rakik kalbini dehşete sevk etti. Büyük bir teessürle, kim yaktı bunu? Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine mahsustur buyurdular. Yine hak dostlarından Bayezid-i Bistami Hazretleri de bir yerden diğer bir yere seyahat ederken bir ağaç altında durdu ve yemek yedi. Yemeğini bitirip yoluna devam etti. Hayli yol aldıktan sonra torbasının üzerinde gezinen bir karınca gördü. Bunun üzerine Hazret, Allah'ın bu mahlukunu vatan cüda ettim diyerek gittiği onca yolu geri döndü ve karıncayı tekrar o ağacın altına bıraktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ahirete kalan kul hakkı hesabının nasıl görüleceğini şöyle bildiriyor. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malı ile ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ''Müflis kimdir biliyor musunuz?'' diye sormuştu. Onlar ''Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir şeklinde cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zina isnat edip iftirada bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır. Bütün haramlar gibi kul hakkı yemek de insanın maneviyatına adeta zehir saçar. Bir insanın halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamayışının başlıca sebebi harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemesidir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevk ve şevkle Allah'ın emirlerini ifa edebilmek, ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır. Şu hadiseler, kul hakkı hususunda bir müminin taşıması gereken hassasiyetini güzel sergilemektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Beytül Mal vazifelerinden biri temizlik yaparken yerde bir dirhem para bulur ve onu Hazreti Ömer'in çocuklarından birine verir. Durum kendisine bildirilince Hazreti Ömer derhal vazifeliyi çağırtır ve ''Sen neye dayanarak bunu yaptın? Kıyamet günü beni bir dirhem için Muhammed ümmetine hasım mı yapmak istiyorsun?" diyerek onu fena şekilde azarlar. Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh huzurunda kamuya ait misk tartılırken herkesten fazla koku almamak için burnunu tıkardı. "Niçin böyle yapıyorsun?" diyenlere "Zaten bundan istifade kokusunu almak da olur." derdi. Şunu da ifade edelim ki günümüzde çok yaygın olan gıybet de ağır bir kul hakkıdır. Bir din kardeşinin dedikodusunu yapan gidip ondan helallik istemelidir. Üstelik bunu isterken de ona bütün samimiyetiyle "Ben senin hakkında şöyle şöyle dedim, yanımda şu şu kimseler vardı" diye açıkça itiraf etmesi icap eder. Hatta yaptığı gıybet şayet bir fitneye sebebiyet vermişse bol bol istiğfar etmesi, sadakalar vermesi, Cenab-ı Hakk'a nedametle yalvarıp af dilemesi icap eder. Hasılı her Müslüman hesap gününü düşünerek yaşayacak. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyecek. Bilerek veya bilmeyerek bir kul hakkına girmişse vakit geçirmeden ve ne pahasına olursa olsun helalleşecek ve sonra da tevbeye sarılacak. Rabbimiz cümlemize kul haklarına riayet ederek takva hassasiyetiyle bir kulluk hayatı yaşayabilmeyi lütfu keremiyle ihsan buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kul Hakkı başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Küçük Çocuklara Ölüm Nasıl Anlatılabilir başlıklı yazıyı paylaşacağız. "2016 yılında 4,5 yaşındaki kızımla okuluna giderken ölüm üzerine şöyle bir hasbihal yapmıştık. Babacığım, biz öleceğiz ya, merak ettim, dünyaya tekrar bebek olarak mı geleceğiz?" "Evet kızım, ama bu dünyaya değil, adı ahiret olan başka bir dünyaya doğacağız." "Ahiret ne baba, nasıl bir dünya?" "Ahiret içinde dev oyun, çocuk parklarının olduğu ve senin sevdiğin tüm hayvanların, oyuncakların, renkli kitapların bolca olduğu çok güzel bir yer." "Ama baba olmaz, ben istemem orayı." "Niye kızım?" "Ben Kayseri'ye geri doğmak istiyorum. Kayseri'de yaşamak istiyorum." "Ama ahiret Kayseri'den güzel olabilir." "Hayır, ben Kayseri'de arkadaşlarımla olmak istiyorum. Burayı, sizi, okulumu, öğretmenlerimi çok seviyorum. Ben Allah'a dua edeceğim. Mümkünse buraya doğmak istiyorum öldükten sonra." "Her ne kadar din eğitimcisi olup bu meseleleri okuyup üzerinde kafa yorsak da bu konuşma esnasında yaptığım hataları sonradan fark ettim. Çocuklarla ölüme dair yapılan konuşmalarda ahiretin güzelliğini fazla vurgulama ve ballandırmadan kaçınmak lazım. Oranın güzel olduğu ancak burada iyi bir insan, Müslüman olma, insanlara faydalı işler yapma görevimizi tamamlamamız sayesinde hak edeceğimiz vurgulanmalı. Yoksa bazı çocuklar doğrudan ahirete yönelik bir istek geliştirebilirler. Bu konuda kıymetli refikamın kızlarımla yaşadığı tecrübeyi anlattığı şu yazı, ölümü çocuklara nasıl anlatacağımız hususunda rehber niteliğinde adeta. Ölüm eğitimi ülkemizde çokça ihmal edilen bir alan gibi geliyor bana. Bizler ölümle ancak ölen ilk yakınımızla tanışıyoruz çoğu zaman. Oysa ölüm de hayat kadar gerçek, hayat kadar var. Çocuklara bunu anlatmak zor, amenna. 6 yaşındaki kızım ilginç sorularla beni köşeye sıkıştırmaya başladığı günlerden itibaren ölümle ilgili soru sormasından hep çekindim açıkçası. İnsanın kendine anlatmakta güçlük çektiği bir şeyi çocuğuna anlatması güç. Karıştırdığım yabancı kaynaklar pratikte etkili yöntemler sunuyor gibiydi. Dersime iyi çalıştım. Nihayet o gün gelip çattı. Uzun zamandır bizimle yaşayan balığı bir sabah ölmüş buldum. aramızdan bizden birinin ayrılması hüzün verici ama bunu 6 yaşındaki kızım için faydalı hale getirmek tek umudumdu. Balığın öldüğünü sabah fark ettim ama onun fark etmesini bekledim. Gördüğünde akşam olmuştu. Anne, balığım artık hiç hareket etmiyor. Yaşlıydı ama yavaş da olsa hareket ediyordu. Sanırım öldü, dedi. Hiçbir şeyi ben ilk sormadım. Neyi ne kadar merak ediyorsa o kadar cevap verecektim. Balığıma ne oldu sence, dedi. Ölmüş, dedim. Niye, dedi. Sence niye olabilir diye soruyu ona geri gönderdim. Kalbi durmuş galiba, dedi. Haklısın, dedim. Sustu. Ama hiç hareket etmiyor. Niye böyle oldu, diye tekrar ettim. Sanırım zamanı gelmişti. Eldivenlerimi tezgahtan alıp elime giydim. Ellerimi hareket ettirirken, ''Sence bu eldiveni ne hareket ettiriyor?'' dedim. ''Ellerin'' diye cevap verdi. Eldiveni elimden çıkartıp tezgaha geri koydum. ''Neden şimdi hareket etmiyor eldivenler?'' dedim. Şaşkın şaşkın bakarken, ''Çünkü hareket ettiren ellerin içinde yok'' dedim. ''Ellerin yokken eldiven hareket edemiyor'' diye ekledi. ''Balığın da aynı bunun gibi'' dedim. ''Yani balığımızı hareket ettiren şey gittiği için böyle hareketsiz kaldı, öyle mi?'' dedim. ''Evet'' dedim. ''Peki nereye gitti o şey?'' diye sordu. ''Sence?'' deyip soruyu ona tekrar çevirdim. Kısacık düşünüp zihnindeki birikimle ''Öbür dünyaya sanırım'' diye cevap verdi. ''Balığımı hareket ettiren şey cennete gitti ama balığın bedenini burada bıraktı, öyle mi?'' diye tekrarladı. ''Evet, öyle'' dedim. Tek bir soru kalmıştı zihninde. Peki bu bedeni ne yapacağız diye sordu. Daha önce ara ara okuduğumuz Elveda Rakun adlı kitabından bir sahneyle cevabını kendisi verdi. Toprağa koyalım, üstünü de kapatalım ki insanların ayakları değmesin, dedi. Balığımızı toprağa koyduk. Balık aramızda yok artık ama ondan ben de, kızım da çok şey öğrendik. Tüm bunlarla birlikte dünyada birçok savaş mağduru çocuğun ölümü, gözünün önünde kaybettiği birçok yakınıyla öğreniyor olması en acısı belki de. Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleminden Küçük Çocuklara Ölüm Nasıl Anlatılabilir başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Gökhan Ergür imzalı Kendimize Ait Bir Dünya Kurmak başlıklı yazıyı paylaşacağız. Zamanla beraber dünyayı anlayacağımı, yaşamın kolaylaşacağını, hayat dediğimiz bu büyük sırrın aslına vakıf olacağımı düşünürdüm. Fakat yıllar geçtikçe gördüm ki dünyayı tecrübe ettikçe daha da karışıyor zihnim. Bildiklerimi her defasında yeniden sorguluyorum. İnsana ve hayata maruz kaldıkça hayretim katlanıyor. Alem benim için daha da kaotik bir hal alıyor. Tüm bu karmaşa içerisinde izlenebilecek en iyi ve en sağlıklı yolun insanın kalbi olduğunu fark ettim. Albert Camus, insanı savunuyorum çünkü düştüğünü gördüm, diyordu. İnsanı savunmak demek, kalbi hatırlamak, onu korumak ve hatırlatmak demektir. Dünya, sofrasını alınıp satılan ve rakamlardan oluşan bir eve kurmuşken, güzel bir manzaraya bakmanın, şiir ezberlemenin, çiçek büyütmenin, düşküne el uzatmanın, güzeli sevmenin ve güzel sevmenin dünyaya verilecek en şık cevap olduğunu anladım. Kalple ısrar ediyorum çünkü bir kalbe sahip olmanın dünyanın en büyük hazinesi ve şifası olduğuna inanıyorum. Bir kalbe sahip olmak, kabul etmek ve kendi gündemlerimle yaşamaya devam etmek. Hayatımın şu döneminde yapmaya gayret gösterdiğim şeyler bunlar. Burası dünyadır, iki kapılı bir handır deyip olan biteni kabul etmek gerekiyor sanki. İnsan başına gelenleri ve dünyayı kabul etmeyince, her oluşu kendisine bir saldırı olarak görünce yaşamak daha da ağır bir hal alıyor. Karşı çıktıkça kalbin çalkalanıyor, huzurunu kaybediyor ve nihayetinde seni karanlığa çekiyor. Oysa bunun yerine kendimize, yaşadığım bu kötü olaylar bana ne söylüyor, neyi öğretmeye çalışıyor diye sormaya çalışsak, hayatın usta öğreticiliğine kulak versek, yaşamak bir nebze de olsa kolaylaşacak ve hayat yolculuğunda ileriye doğru bir adım daha atmış olacağız. Bunun elbette ki yazıldığı kadar kolay olmadığını biliyorum. Fakat izlememiz gereken yolun bu olduğunu her insan gibi acı tecrübelerle öğrendim, öğreniyorum. Yaşamın bu tahmin edilemezliğini kabul ettikten sonra geriye belirsizliklerle dolu dünyada kendi yönümüzü tayin etme işi kalıyor. Kendi yönümüzü tayin etmek demek aslında kendi gündemlerimizi belirlemek, kendi hayatlarımızı yaşamak demektir. Çünkü kendi hayatını yaşayan insanların sayısı her geçen gün daha da azalmakta. Siyasetin, maaş aldığımız patronların, hashtaglerin, televizyonun, gazetelerin, sosyal medya fenomenlerinin hayatlarını yaşıyoruz. Kendimize değil, onların işaret ettiği yerlere bakıp bize ait olmayan gündemleri içselleştirerek hayatımızı buna göre şekillendiriyoruz. Ve ne yazık ki bu gündemlerin büyük bir kısmı bizim dünya yolculuğumuza katkı sunmayacak. Basit, sığ ve insan tabiatına, kalbine aykırı şeyler oluyor. Toplumun büyük bir iştahla konuşmaya ve yaşamaya tutulduğu bu sahte ve çürütücü gündemlerden sıyrılmak, kalbi temiz tutmanın ve kendimiz olmanın en önemli yolu haline dönüştü. Zira boğazımıza kadar battığımız bu kötülük açmazı ruhumuzu sıkıştırıyor ve güç bela ulaştığımız anlam parçalarını da elimizden çekip alıyor. Eğer sahiden de biraz sakinleşmek ve kendi yolumuzu bulmak istiyorsak, kendimize ait bir dünya, bir köşe ve gündem maddeleri oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz bu alan, şüphesiz ki bize sahici bir yaşam imkanı sunacak ve kendi kişisel tarihimizi anlamlı bir biçimde yazmamıza olanak tanıyacaktır. Televizyonları, sosyal medyayı, rant kavgalarını takip etmektense bize katkı sunacak, ruhumuza iyi gelecek, yaralarımıza merhem olacak konularla ilgilenmek son dönemde dünyanın unuttuğu ve ısrarla ötelemeye çalıştığı bir eylem haline dönüştü. Sanırım hepimiz için neyi kaybettiğimizi ve neyi bulmamız gerektiğini hatırlamanın vakti geldi. Gökhan Ergür imzalı Kendimize Ait Bir Dünya Kurmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak Genç Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayırlı olsun.